Ayrım 25, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 260. İkisi de öyle bitkin düşmüşlerdi ki ertesi sabah uyandıklarında hava ağarmaya başlamıştı bile. Roy'un ayağa kalkmaya çabaladı ama sonra inleyerek yere çöktü. Nicholas hemen onun yanına gitti. Roy'un adam çıplak bacağını kucağına koyduğu zaman itiraz etmedi. Nicholas eşarbı çözüp Roy'un dizinin halini görünce kaşları çatıldı. Diz şimdi iyice şişmiş, normalin iki katı olmuştu. Yaralar kara üzüm rengindeydiler. Adam eşarbı tekrar ıslattı ve kadının dizini yeniden sardı. Roy'una son iki brufen tabletini de içirdi. Sonra da onun ayağa kalkmasına yardım etti. "Endişeyle şimdi nasıl?" diye sordu. Roy'un topallayarak birkaç adım attı ve İngiliz'e cesurca gülümsedi. "Yürürsen bu sertlik geçer. O zaman da her şey yoluna girer. Bundan eminim." Nicholas başını kaldırarak dik kayaya baktı. Aşağıdan pek yüksek gözükmüyordu. Ama adam her adımın ne kadar acı verdiğini çok iyi hatırlıyordu. Oradan aşağıya ancak bir günde inebilmişlerdi. Sonra kadına cesaret vermek için gülümsedi. "Elbette yoluna girecek." Roy'un koluna girdi. "Bana yaslan. Bu parkta dolaşmaktan farksız olacak." Bütün sabah boyunca yukarıya tırmandılar. Patika attıkları her adımla sanki daha da dikleşiyordu. Roy'un hiç şikayet etmiyordu ama yüzü kül rengiydi. Can acısıyla terliyordu. Öğle olduğunda hala Çağlayan'a ulaşamamışlardı. Nicholas kadını durup dinlenmeye zorladı. Yiyecekleri kalmamıştı. Roy'un mataradan bolca su içti. Nicholas olduğunda suyu kısıtlamaya kalkışmadı. Ama kendisi sadece bir yudum aldı. Roy'un tekrar ayağa kalkarak yola devam etmek için hareketlendiğinde inleyip sendeledi. Nicholas tutmasaydı yere yuvarlanacaktı. "Acı acı lanet olsun" diye söylendi. "Dizim kas katı kesilmiş." Adam neşeyle "aldırma" diyerek çantasını boşalttı. Sadece en önemli gerekli şeyleri bıraktı. Ama dik dik postundan da vazgeçmedi. Deriyi sıkıca sarıp çantaya soktu. Sonra çantayı beline takarak kadına neşeyle gülümsedi. "Senin gibi sıska birini mi taşıyamayacağım? Sırtıma atla bakalım."
"Beni oraya kadar taşıyamazsın."
Roy'un bir el merdiveni kadar dik olan keçi yoluna dehşetle bakıyordu. Adam istasyondan yalnızca bu tren kalkıyor deyip sırtını Roy'una döndü. Kadın sürünerek onun sırtına bindi.
"Sence dik dik postunu atman daha iyi olmaz mı?"
Nicholas bunu hiç düşünme dedi ve tırmanmaya başladı. İngiliz ağır ağır zorlukla ilerliyordu. Bir süre sonra anlatacakları da tükendi. İnatçı bir sessizlikle tırmanmayı sürdürdü. Gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Ama bu terin yapış yapış olması ve o yoğun erkeksi koku kadını rahatsız etmedi. Aksine içini rahatlattı ve kendisi için bir teselli kaynağı oldu. Nicholas her yarım saatte bir duruyor ve kadını yere indiriyordu. Kendisi de yere uzanıp gözlerini yumuyor, solukları düzelinceye kadar bekleyip sonra gözlerini açarak kadına gülümsüyordu. "Haydi bakalım." Yine eğiliyor, Roy'un da tekrar sırtına biniyordu. Saatler ilerlerken Nicholas'ın şakaları azalmaya başlamıştı. Akşam olduğunda artık bitkince ayaklarını sürüyordu. Daha dik yerlerde durup gücünü toparlamaya çalışıyordu. Roy da ona yardıma uğraşıyordu. İngiliz'in sırtından iniyor ve ona dayanarak ilerliyordu. Ama buna rağmen Nicholas'ın gücünün tükenmek üzere olduğunun da farkındaydı. İkisi de sendeleyerek önlerindeki dönemeci açtıkları ve yolun ucunda beyaz dantel bir perdeye benzeyen Çağlayan'ın belirdiğini gördükleri zaman bu işi başardıklarına inanamadılar. Nicholas sendeleyerek akan suların arkasındaki mağaraya girdi ve kadını yere indirdi. Sonra da yana yığılarak ölmüş gibi hareketsiz kaldı. Ancak karanlık bastıktan sonra gücünü toplayabildi. Gözlerini açtı ve doğrulup oturdu. O dinlenirken Roy'un keşişlerin yığdığı dalları alıp küçük bir ateş yakmıştı. "Nicholas, aferin sana" dedi. "Bir kahya olarak çalışmak istersen..."
"Beni baştan çıkarma."
Roy'un topallayarak adamın yanına gitti ve başındaki yarayı inceledi.
"Yaran kabuk tutmuş."
Sonra birdenbire İngiliz'in başını göğsüne bastırarak alnındaki tozlu, terden sertleşmiş saçlarını geriye itti.
"Ah Nicky, bu borcumu sana nasıl öderim? Bugün yaptıklarının karşılığını nasıl verebilirim?" Nicholas şaka yollu birkaç söz söyleyecekti ama böylesine bitkin haldeyken bile akıllıca davranarak sesini çıkarmadı. Kadına daha fazla yaklaşacak durumda değildi. Böylece Roy'un kollarında yatıp onun gövdesine dayanan bedeninin zevkini çıkardı. Bir hareket yaparak Roy'un korkutmak istemediği için hiç kımıldamıyordu. Sonunda Roy'un adamı usulca bıraktı. ''Korkarım kahyanı size akşam yemeği için füme son ve şampanya veremeyecek. Bir maşrapa dağ suyu da ne dersiniz, saf ve besleyici?''
''Bence bundan daha iyisini yapabiliriz.''
Nicholas çantasından fenerini çıkarıp yerden yumruk büyüklüğünde bir taş aldı. Taşı sağ eline geçirerek ışığı yukarıya çevirdi. Hemen kanat ışırtıları ve raf gibi çıkıntılara yuva yapmış olan kaya güvercinlerinin endişeli sesleri duyuldu. Nicholas fenerin ışığıyla kuşların gözlerini kamaştırarak onların aşağısında durdu. Taşı ilk attığında bir çift güvercini düşürdü. Kuşlar yerde ötüşüp çırpındılar. Diğerleri ise telaşla kanat çırparak karanlık geceye uçtular. Nicholas yerdeki güvercinleri yakaladı ve bileğini ustalıkla bükerek onların boyunlarını kırdı. Roy'una şöyle bir parça güzelce kızarmış güvercin etine ne dersin diye sordu.
Kadın dirseğinin üzerinde doğruldu. Nicholas da onun karşısında bağdaş kurdu. Kuşların şarap rengi ve gri tüylerini yoldular. Sıra içlerinin temizlenmesine geldiğinde Roy'un kadınların çoğu gibi bu işten tiksinmedi. Hem bu hem de o gün dağa tırmanırken gösterdiği azim Nicholas'ın gözünde onun değerini arttırmıştı. Kadın kendisine tekrar tekrar ne kadar cesur ve azimli olduğunu kanıtlamıştı. Adamın ona olan duyguları her geçen gün daha olgunlaşıp sağlamlaşıyordu. Roy'un kuşun göğsündeki buruşuk deriden sert tüy köklerini çıkarmaya çalışırken, kampa baskın yapıldığı zaman çalınan malzemenin artık Pegasus'un elinde olduğu kesin dedi.
Nicholas ben de aynı şeyi düşünüyordum diyerek başını salladı. Çağlayan'ın yukarısındaki kamplarında bulunan antenden uydu yoluyla iletişim kurduklarını anlamıştık. Jake Helm'in patronu her kimse ona durumu haber verdiğinden emin olabiliriz.
Yani Thanos'un mezarındaki kitabenin bütün ayrıntıları şimdi patronun elinde. Zaten 7 papirüs de ondaydı. Belki Mısır tarihi konusunda uzman değil ama emrinde öyle birini çalıştırdığı kesin. Sen de aynı fikirde değil misin?
Bence adam hiyeroglifleri okuyabiliyor. Ayrıca çok hırslı bir koleksiyoncu olmalı. Ben o tipleri bilirim. Bu onlarda bir saplantı halini alır.
O tipleri ben de bilirim. Kadın İngiliz'e gülümsedi. Şu anda öyle birinin benden binlerce kilometrede ötede olduğu da söylenemez.
Nicholas tuş diyerek teslim olduğunu belirtmek için ellerini kaldırdı. Ama bazılarının yanında benim merakım pek hafif kalır. Örneğin Droid'in listesindeki o iki kişinin yanında.
Roy'un adları saydı. Peter Walsh ve Gotthold von Schiller.
Nicholas o ikisi bir şeyi elde etmek için cinayet bile işlerler dedi. Onların Firavun Mamoz'un hazinesini ele geçirmek uğruna adam öldürmekten kaçınmayacaklarından eminim.
Ama bildiğim kadarıyla ikisi de trilyoner hem de dolar trilyoneri.
Aslında bu işin parayla hiçbir ilgisi yok. Hazineyi ele geçirirlerse bir tek parçasını satmayı akıllarından bile geçirmeyecekler. Hepsini yer altındaki bir kasaya kilitleyecek ve kimsenin onları görmesine izin vermeyecekler. Yalnızken onlara bakarak hastalıklı bir zevk duyacaklar. Bu garip, mastürbasyon benzeri bir hırs.
Kadın itiraz etti. Bunu tarif için çok tuhaf bir kelime seçtin.
Ama garip çok uygun, bundan emin olabilirsin. Söz konusu durum seks yanı olan zorlayıcı bir şey. Bir dizi insan öldüren katilinki gibi bir duygu.
Ben Mısır'a ait her şeyi seviyorum ama açıkçası böylesine yoğun bir isteği hayal bile edemiyorum.
Sözünü ettiğimiz kimselerin sıradan insanlar olmadıklarını unutmamalısın. Zenginlikleri sayesinde her türlü iştahlarını karşılayabiliyorlar. Bütün o normal, doğal, insanca iştahları sonunda körleniyor. Çünkü istedikleri her şeyi elde edebiliyorlar. Her kadını ya da erkeği. Sonunda hiç kimsenin sahip olamayacağı bir şeyi bulmak istiyorlar. Ancak böyle bir şey onları eskisi gibi heyecanlandırabiliyor.
Roy'un usulca, yani Pegasus'un arkasındaki adam bir deli, öyle mi diye sordu.
Nicholas düzeltti, bundan çok daha fazla. Biz son derece zengin ve güçlü bir manyakla karşı karşıyayız. O, hastalığı yüzünden her şeyi yapabilecek biri. Ertesi sabah kızarmış güvercinlerin soğuk etleriyle kahvaltı ettiler. Sonra biri mağaranın dibine gidip arkasını dönerken diğeri soyundu ve Çağlayan da yıkandı. Uçurumun sıcaklığından sonra Çağlayan'ın suları buz gibiydi. Vücutlarına sanki itfaiye hortumundan basınçlı su fışkırtılıyordu. Royan sağlam ayağının üzerinde sıçrıyor, Çağlayan'ın altında soluğunu tutuyor, inliyordu. Yıkanması sona erdiğinde tüyleri ürpermiş, cildi soğuktan mosmor olmuştu. Ama canlanmıştı da. Su ter kokan kirli giysilerine rağmen doruğa yapacakları son tırmanış için ona cesaret verdi. Mağaradan ayrılmadan önce birbirlerinin yara berelerini tekrar incelediler. Nicholas'ın başındaki yara iyileşiyordu ama Roy'un dizi hala eskisi kadar kötüydü. Bereler çirkin bir kırmızımsı mora dönüşmüşlerdi, çürümüş karaciğer rengine. Şiş de inmemişti. Nicholas'ın dizi tekrar eşarpla sarmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. İngiliz sonunda yenilgiyi kabul ederek çantasıyla dik postunu mağarada bıraktı. Gücünün sınırına gelmek üzere olduğunun farkındaydı. Eşyaları hafifti ama bugün taşıyacağı her ek kilo doruğa ulaşmakla yolda kalmak arasındaki dengeyi etkileyecekti. Adam yanına sadece tabedilmemiş 3 filmi aldı. Ellerinde Tanus'un mezarındaki kitabeden kalan tek kanıtlar bunlardı. Adam onları kaybetmekten korkuyordu. Bu yüzden filmleri haki gömleğinin cebine koyarak düğmesini ilikledi. Hem çantasını hem de postu mağaranın dibindeki bir yarığa yerleştirdi. Onları daha sonra almaya karar vermişti. Ve böylece yolculuğun son ama en zor bölümü başladı. Roy'un artık yürüyordu ama adamın omzuna iyice yaslanarak. Ne var ki daha ilk saat sona ermeden dizi bu zorlamaya dayanamadı ve kadın keçi yolunun yanındaki bir kayanın üzerine çöktü.
''Ben korkunç bir baş belasıyım, öyle değil mi?''
''Arabaya bin küçük hanım, ufak tefek birine her zaman yer bulunur.'' Roy'un Nicholas'ın sırtına binerek yaralı bacağını dimdik öne doğru uzattı. Yokuşu tırmanmaya başladılar. Ama bir gün öncekinden daha da yavaş ilerliyorlardı. Nicholas gitgide daha kısa aralıklarla durup dinlenmek zorunda kalıyordu. Yol biraz düzleştiği zaman genç kadın onun sırtından iniyor ve tek ayağının üzerinde zıplayarak ilerlemeye çalışıyordu. Düşmemek için de tek eliyle İngiliz'in omuzunu tutuyordu. Sonra yere yığılıyor, Nicholas da onu ayağa kaldırarak tekrar sırtına alıyordu. Yolculuk artık bir kabusa dönüşmüştü. İkisi de zaman kavramını yitirmişti. Bir ara kadınla adam yola yan yana uzandılar. Susuzluk, bitkinlik ve can acısı yüzünden mideleri bulanıyordu. Matarayı bir saat önce boşaltmışlardı. Yolun bu bölümünde kaynak yoktu. Ancak doruğa erişip tekrar Dandera nehrine kavuştukları zaman su içebileceklerdi. Roy'un yerde yatarlarken bir ara boğuk boğuk ''Yoluna devam et'' diye fısıldadı. ''Beni burada bırak.'' Nicholas doğrulup oturdu ve kadına dehşetle baktı. ''Saçmalama, ağırlığın bana gerekli.''
Roy'un ısrar etti. ''Doruğa yakınız sanırım. Daha sonra beni taşımaları için Boris'in adamlarını alıp gelirsin.''
''Eğer hala oradaysalar ve eğer Pegasus'un adamları seni daha önce bulamazlarsa.''
İngiliz hafifçe yalpalayarak ayağa kalktı. ''Unut bunu. Sonuna kadar benimle geleceksin.'' deyip kadını kaldırdı. Roy'una adamlarını saydırdı. Artık her 100 adımda bir dinleniyor, daha sonra yine yürümeye devam ediyordu. Kadın kollarını boynuna dolamış, kulağına usulca sayı sayıyordu. Bütün evren küçülmüş, Nicholas'ın ayaklarının altındaki bir karış toprağa dönüşmüştü. Artık bir yanda dimdik yükselen kayayı da, diğer taraftaki derin uçurumu da görmüyorlardı. Adam sendeleyerek Roy'unu sarstığında kadının dizine bir sancı saplanıyordu. O zaman gözlerini yumuyor, sayı saymayı sürdürürken sesinden bir şey anlaşılmaması için elinden geleni yapıyordu. Nicholas artık dinleneceği zaman bir kayaya yaslanıyordu. Çünkü yattığı takdirde bacaklarında ayağa kalkmasını sağlayacak güç olacağını sanmıyordu. Kadını yere bırakmaya da cesaret edemiyordu. Yoksa onu tekrar sırtına almak için çok güç sarf etmesi gerekecekti. Artık bunu yapacak kuvveti kalmamıştı.
Roy'un adamın kulağına neredeyse hava kararacak diye fısıldadı. Gece için burada mola vermelisin. Bir gün için bu kadarı yeterli. Kendini öldürüyorsun Nicky.
Adam mırıldandı. Bir yüz daha.
Olmaz Nicky, beni indir.
İngiliz emretti. Say.
Kadın itaat etti. 51, 52. Birdenbire yol ayaklarının altında öylesine düzleşti ki Nicholas az kalsın düşüyordu. Adam olmayan basamakları çıkmaya çalışan bir sarhoş gibi ayağını kaldırmıştı. Nicholas sonra dengesini buldu. Uçurumun kenarında durmuş, sallanıyor, ilerideki gölgelere doğru bakıyordu. İlkin gözlerine inanamadı. Karanlıkların arasında ışıklar pırıldıyordu. Adam önce hayal görmeye başladığını sandı. Sonra bir takım erkek sesleri duydu. Gerçeğe dönebilmek, kafasını toplamak için başını salladı. ''Ah Tanrım, bu işi başardın Nicky, tepeye eriştik. İşte kamyonlar, başardın Nicky, başardın.''
Nicholas konuşmaya çalıştı ama boğazı sıkışmıştı, sesi çıkmıyordu. Sendeleyerek ışıklara doğru gitti. Roy'un sırtından bitkince bağırmaya başladı.
''Bize yardım edin, lütfen yardım edin.''
Önce İngilizce, sonra Arapça seslendi. Şaşkınlık dolu bağırışmalar oldu. Sonra insanların koşarken çıkardıkları gürültüler duyuldu. Nicholas ağır ağır yayla otlarının üzerine çöktü. Roy'un sırtından kaymasını sağladı. Silüetler etraflarını sararken birileri Amharik dilinde konuşup duruyorlardı. Dostça eller onları tuttular. İkisini de ışıklara doğru yarı taşıdılar. Sonra Nicholas'ın yüzüne bir el feneri tutuldu ve bir İngiliz ''Merhaba Nicky'' dedi. ''Hoş bir sürpriz bu. Cesedini bulmak için Addis Ababa'dan geldim. Senin öldüğünü duymuştuk. Erken davranmışız, öyle değil mi?''
''Merhaba Geoffrey. Bu zahmete girdiğin için teşekkür ederim.''
Geoffrey Tennant herhalde bir fincan çay sana iyi gelir dedi. ''Bitkin haldesin. Sakalının yer yer kızıl ve beyaz olduğunun farkında değildim. Biçimli bir sakal, modaya uygun. Üstelik sana yakışıyor.''
Nicholas ne berbat halde olduğunu anladı. Üstü başı yırtılmıştı, tıraş olmamıştı. Adam akıllı pislenmiş, yorgunluktan da tükenmişti.
''Doktor Alsimma'yı hatırlıyor musun? Dizini incitti. Acaba onunla ilgilenebilir misin?''
Sonra dizleri büküldü ve yere yığılmadan Geoffrey Tennant adamı yakaladı.
''Dayan oğlum.''
Nicholas'ı branda bezinden bir kamp iskemlesine götürerek dikkatle oturttu. Roy'un içinde bir sandalye getirdiler. Sonra Geoffrey Afrika'daki her İngiliz'in söylediği sözleri tekrarladı.
''Let the chai hapa.''
Birkaç dakika sonra Nicholas'la Roy'un ellerine dumanları tüten kupalar sıkıştırıldı. Çaya bol şeker atılmıştı. Nicholas kupasını genç kadına doğru kaldırdı.
''Bize içiyorum, bizim gibisi yok.''
İkisi de çaydan bolca içerlerken dillerini yaktılar ama kafein ve şeker kan dolaşımlarını olumlu etkiledi.
Nicholas artık yaşayacağımı biliyorum diyerek derin bir soluk aldı.
''Geoffrey, seni sıkıştırmak istemiyorum Nicky dedi ama kahretsin bana neler olduğunu söyler misin?''
Nicholas bunu neden sen bana söylemiyorsun diye karşılık verdi. Durumu değerlendirmek için zamana gereksinimi vardı. Geoffrey ne biliyordu, bunu ona kim söylemişti?
Geoffrey hemen bu isteği yerine getirdi. İlk duyduğumuz senin şu beyaz avcı Brusilov'un cesedinin Sudan sınırı yakınında nehirden çıkarıldığı oldu. Adamın vücudu kurşunlarla delik deşik edilmişti. Timsahlar ve kedi balıkları da yüzünü yemişlerdi. Sınır polisi kimliğini üzerindeki belgelerden öğrendi.
Nicholas Roy'una baktı ve onu uyarmak için kaşlarını çattı. Sonra ''Onu son gördüğümüzde yalnız başına bir keşif gezisine çıkmış.'' dedi. ''Herhalde 4 gece önce kampımıza baskın yapan o şufta grubuyla karşılaştı.''
''Ah evet, o olayı da duyduk. Albay Nogo durumu telsizle Addis Ababa'ya bildirdi.''
Nicholas da Roy'nda Nogo'nun etraflarındaki adamların arasında olduğunu fark etmemişlerdi. Nogo kamp lambasının aydınlattığı yere çıkınca Roy'un kas katı kesildi. Yüzünde öyle tiksinti dolu bir ifade belirdi ki Nicholas onun bir şey yapmasını önlemek için usulca uzanıp elini tuttu. Kadın da bir an sonra gevşedi ve yüzündeki ifade kayboldu.
Nogo, ''Sizi gördüğüme çok sevindim. Sir Quentin Harper dedi. Sizin yüzünüzden hepimiz çok endişeli birkaç gün geçirdik.''
Nicholas nazik nazik mırıldandı.
''Ah özür dilerim.''
Rica ederim efendim, terbiyesizlik etmek istemedim. Sadece bize Pegasus araştırma şirketinden sizin ve Doktor Alsimma'nın bir patlama sırasında kazaya uğradığınız bildirildi. Bay Helm uçurumda patlamalar yapıldığını söyleyerek sizi uyardığı sırada ben de oradaydım.
Ryan acı acı ama siz diye patladı. Nicholas susması için kadının parmaklarını iyice sıktı.
Evet, ima ettiğiniz gibi buna herhalde bizim dikkatsizliğimiz neden oldu. Ama yine de Doktor Alsimma yaralandı. İkimiz de bu kaza yüzünden perişan olduk. Ancak daha da önemlisi yardımcılarımız ve manastırdaki keşişler de şufta baskını ve o patlama sırasında öldüler. Addis Ababa'ya döner dönmez olayı yetkililere bütün ayrıntılarıyla anlatacağım.
Nogo, bunda benim bir suçum olduğunu düşünmediğinizi umarım diyecek oldu. Nicholas onun sözünü kesti.
Tabii ki düşünmüyorum. Sizin hiçbir suçunuz yok. Uçurumda şuftalar olduğunu söyleyerek bizi uyardınız. Olay sırasında siz orada değildiniz. Bütün bunları engellemek için ne yapabilirdiniz ki? Bence görevinizi herkese örnek olacak bir biçimde yerine getirdiniz.
Nogo rahatladı.
Çok naziksiniz Sir Quentin Harper.
Nicholas adamı biraz daha inceledi. Metal çerçeveli gözlükleriyle gayet uysal birine benziyordu Nogo. Oldukça endişeliydi ve onları memnun etmek istiyordu. Nicholas az kalsın yanıldığını, patlama yerinde bir akbaba gibi dolaşarak onların cesetlerini arayan helikopterde gördüğü kişinin bir başkası olduğunu düşünecekti. Sonra kendini zorlayarak dost bir tavırla gülümsedi.
''Bana bir iyilikte bulunursanız size minnettar olurum albay. Çantamı ve vurduğum bir hayvanın postunu Dandera Çağlayanı'nın altındaki mağarada bıraktım. Çantada pasaportlarımız ve seyahat çeklerimiz var. Adamlarınızdan birini yollayıp onları getirtirseniz çok sevinirim.''
Nogo'ya mağaranın yerini tarif ederken katil adayını böyle önemsiz bir göreve gönderdiği için hınzırca bir zevk duydu. Sonra da Nogo'nun gözlerindeki kinci pırıltıyı görmemesi için arkadaşına döndü.
''Buraya nasıl geldin Geoffrey?''
Geoffrey açıkladı.
''Uçakla Debra Maryam'a uçtum. Orada acil durumlar için bir alan var. Albay Nogo bizi karşıladı ve askeri bir ciple buraya getirdi. Pilotla uçak bizi Debra Maryam'da bekliyor.''
Kamptaki yardımcılarına dönerek bozuk bir amharik diliyle bir şeyler söyledi. Sonra Nicholas'a baktı.
Doktor Alsimma ile senin için sıcak banyo hazırlayacaklar. Daha sonra yemek ve uyku mucizeler yaratacak. Yarın uçakla Addis Ababa'ya dönebiliriz. En geç akşama orada oluruz.
Kadına duyduğu cinsel arzuyu babaca bir tebessümle gizleyerek onun omzuna vurdu.
Sizi bulmak için Abbay uçurumuna inmek zorunda kalmadığıma seviniyorum. Duyduğuma göre orası dünyanın en berbat yerlerinden biriymiş.
Üç küçük çocuğun Debra Maryam'daki alandan keçileri kovmalarını beklerken Geoffrey Royan'a
''Önde oturmamın bir sakıncası var mı Doktor Alsimma?'' diye sordu. ''Bu kabalık tabii ama uçak beni tutuyor.''
O sırada Nicholas dik dik postunu arkadaki kuyolcu koltuğunun altına sokuyordu. Nogo'nun çavuşlarından biri gece uçuruma inmişti. Onlar kahvaltı ederken de hem çantayı hem de postu getirmişti. Uçak alanda toz bulutları arasında ilerlerken Nogo onlara selam verdi. Nicholas yan pencereden adama gülümseyerek el salladı. Bir taraftan da ''Kahrol Nogo'' diye mırıldanıyordu. ''Lanet olasıca herif!'' Küçük Cessna 260 kaba otlarla kaplı şeritten havalandığı sırada Abbay uçurumun yukarısındaki ufuk bir kozmik mantar tarlasına benziyordu. Dev bulutlar stratosfere kadar yükseliyorlardı. Altlarında hava fırtınalı bir deniz kadar çalkantılıydı. Nicholas'la Rowan arka koltuklarda şiddetle sarsılıp duruyorlardı. Ön koltukta oturan Geoffrey'nin hali onlarınkinden daha iyi değildi. Sesi çıkmıyor, onların konuşmalarıyla da ilgilenmiyordu. Kadınla adam bir gece önce Geoffrey ya da Nogo hep etraflarında olduğu için baş başa konuşma fırsatı bulamamışlardı. Ama şimdi kafa kafaya vermişler bir hikaye uyduruyorlardı. Motor omurtusu seslerini bastırıyordu. Geoffrey ise mide bulantısını düşünmekle meşguldü. Geoffrey Addis Ababa'daki İngiliz elçisinin böyle sorun yarattıkları için hiç de hoşnut kalmadığını anlatmıştı. Onların ortadan kayboldukları bildirildiğinden beri Whitehall'dan fakslar yağmıştı. Bundan başka Etiyopya polis müdürü de onları sorguya çekmeyi çok istiyordu. Roy'la Nicholas, McNimbur'un Boris Brusilov'un öldürülmesi olayına karıştırmamak için ellerinden geleni yapmak zorundaydılar. Pegasus'u endişelendirmek ya da uyandırmak niyetinde değillerdi.
Pegasus, onların Titan'ın oyununa başka kimselerin karıştığını bildiklerinden kuşkulandığı an hızla tepki gösterecekti ve bu tepki öldürücü olacaktı. En önemlisi Etiyopyalı yetkilileri kızdırmamaları gerekiyordu. Yoksa vizelerini geçersiz sayar ve onların istenmeyen yabancılar olduklarını ilan edebilirlerdi. Adamla kadın iki masum rolünü oynamaya karar verdiler. Onların karıştıkları olaylarla bir ilgileri yoktu. Bu işi de onlar başlatmamışlardı zaten. Uçak Addis Ababa'ya indiği sırada Nicholas'la Roy'un hikayelerini iyice ezberlemiş, prova da yapmışlardı. Cessna havaalanındaki binaların önünde durur durmaz Geoffrey tekrar canlandı. Yalnızca rengi biraz uçuktu. Adam Roy'unu uçağın merdivenlerinden abartılı bir nezaketle indirdi. Onlara, "Tabii elçilikte kalacaksınız," dedi. "Kentteki oteller düşünülemeyecek kadar kötü. Elçinin aşçısı fena sayılmaz. Şarapları da öyle. İkiniz için de giysiler bulacağım. Karımın vücut ölçüleri sizinki gibi, Doktor Alsimma. Nicky de gerekirse benim elbiselerimi giyebilir. Neyse ki yedek bir smokinim var. Elçi böyle şeylere çok dikkat ediyor."
25. ayrımın sonu. Sayfa 270.